Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir devam ediyor.
Dinleyicilerimiz, Birebir'in ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli bir konuğumuzla tabii.
Kaldığımız yerden devam etmiyoruz.
Kaldığımız yerden devam edemiyoruz tabii ki.
O halde kimmiş konuğumuz?
Ben uçan şef mi diyelim, lakap bu mu bilmiyorum ama sevgili hocamız Musa Göçmen.
Merhabalar, nasılsınız?
İyi, sizler nasılsınız?
Çok sağ olun, sizlerin konuğu olmak benim için çok kıymetli. Özellikle de zaten bu hani sanatçıların dinleyicilerine ulaşmasında öncülük eden yayın kuruluşlarının desteği çok büyük oluyor. Çünkü yani salonlarda yaptığınızda işte kaç kişiyse salon, en fazla 2000 kişi, 1000 kişi ulaşırken tabii ki yayına döndüğünde iş, ulaştığınız kitlenin sayısı çok daha arttığı için de bu yayınlar çok kıymetli bizim için. Davetiniz için de çok teşekkür ederiz.
Her zaman başımızla gözümüzle efendim.
Uzancığım, bugün ters bir şey yapalım. En son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Bu akşam üzeri olan programı bir duyuralım hemen. Unuturuz sonra, biliyorsun.
Nerede? Saat kaçta?
Bu akşam Kongrezyum'da Art Nova fuarı var. Sanat fuarı. Art Nova sanat fuarında 18.30'da çok güzel bir konser gerçekleştirmiş olacağız. Hem sihirli melodileri çalacağız. Ha, tabii sonunda da birazcık yine her zaman olduğu gibi bir rock'a dokunup birazcık da eğlenceyi de eksik etmeyeceğiz.
Ne hoş.
Şimdiden kolay gelsin diyoruz ve kutluyoruz. Şimdi Musa'cığım, herkes şey diyor, sevgili dostlar, daha doğrusu herkes Musa Göçmen'e uçan şef adıyla sesleniyor ya da işte gıyabında öyle konuşuluyor. Ama bence Musa Göçmen koskoca bir deli. Neden derseniz, ya bu kadar büyük işlerin altına girip ve bununla cebelleşmek yerine daha rahat işleri seçmediği için. Neden sen delisin?
Aslında işin özüne baktığımızda hani evet, izlenen yolları izlemek, bilinen yollardan gitmek, yapılmış yollardan, aydınlık yollardan gitmek daha kolay. Ama zannedersem bütün yolların olduğu gibi bilinen yollarda gidildiğinde bilinen yerlere çıkıyor.
Evet.
Ben dedim ki bilinmeyen yerlere çıkan bir yol açsak. Bu yeni yolda sadece yani kendim içinde değil, etrafımızdaki gençler, çocuklar, sanatla buluşmak isteyenler, bambaşka bir sanat kafasında olanlar, sanat estetiğini hayatına sokmak isteyenleri de bu yoldan hep beraber yürüsek ne güzel olur diye düşününce, tabii zorlu bir süreç olduğu da kesin. Çünkü ne oluyor? Diğer süreçlerde birçok şey hazırken burada her şeyi yeni baştan inşa etmek, yeni baştan tasarlamak gerekiyor. Ama iyi ki de girmişiz. Çünkü gelinen sonuç şu an için geldiğimiz noktaya kadar bizi çok mutlu etti. Bütün kitle olarak çocuklar, gençler, hep beraber şarkılar söylediğimiz kocaman dev bir orkestra olduk. Artık bundan sonrası o yolu aslında hep birlikte, o birlikteliğin gücüyle daha da rahat ilerliyoruz. O yüzden de hani buna delilik dediğinizde haklısınız. Çünkü gerçekten de hani işin delilik kısmındakinin karşılığında öyle bir çalışma var ki onu göze almayan zaten hani bu yollara girmemesi bence daha mantıklı.
Tabii yani şimdi bir senfoni orkestrasını arkanda bir kamu kaynağı, ne bileyim bir banka vesaire olmadan böyle girmek ve kaç yıldır?
Tabii bayağı oldu. Normalde ilk profesyonel konserimizi aynı orkestrayla 2002 yılında verdik.
Yani şu 20 yılı aşmış.
Tabii,
süredir
tabii.
İstihdam ediyorsun.
Evet.
Sürekli yurt içinde, yurt dışında kendi salonun var. Yani bunlarda konserler veriyorsun ve bu konserlerin hepsi birbirinin aynısı değil. Çocuklara özgü özel, gençlere özel, emeklilere özel diyeceğim artık. Rock'a özel, sanat evet. Müziği eşlik ediyorsun, evet. Halk müziği yapıyorsun, senfoni orkestrası içinde. Yani nasıl işin içinden çıkıyorsun?
Şimdi şöyle, biz hani tamamen gücünü kendi seyircisinden alan, bu da ne demek? Seyircimizin salona gelmesi, konserlerimize gelmesiyle yarattığı bilet gücünden alan bir yapı kurduk.
Sponsor halk.
Sponsor halk. Aslında en büyük gücümüz de o. Çünkü sanatseverler konserlerimizi izlemeye gelmeye devam ettiği sürece bizim gücümüz gittikçe de artıyor.
Evet.
Zaten bu döngü, bu model de kendi iş modeli olarak da tamamen kendi içinde çalışan kolektif bir yapı. Orkestra ayrı bir alanda çalışıyor. İşte bizim rock band dediğimiz ve solistler dediğimiz bir grup var. İşin teknik boyutu var. Onun ötesinde atölyeler, eğitimler kısmı da var. Ama dediğim gibi buradaki en değerli şey bizim seyirci hareketliliği ve seyirci hareketliliğinin yarattığı bize büyük güç. O güçte biz de o gücü kendi içinde tekrar döndürdüğümüz için de inanılmaz böyle bir kar topu etkisiyle sürekli büyüyen, sürekli gelişen bir yere doğru ilerliyor. Bizim için en büyük mutluluk ne? Dediğiniz gibi istihdam, sanatçı istihdamı ve stajyer gençlerimizi orkestramıza alıyor olmamız. Çünkü bu iş elbette ki kişisel çalışmayla gelişiyor ama orkestra sanatçılığı birlikte çalarak, birlikte çalmanın tecrübesini arttırarak hayata geçtiği için de o yüzden gençler için de çok çok önemli. Dediğim gibi hani böyle hepsini beraber yapmaya çalıştığımız sosyal sorumluluklar, işte biletli olanlar, işte rock, yeni programlar, yeni repertuarlar hepsini beraber yaptığımızda da aslında bu dinamizm de bizi elde etmiş oluyor. Ve şu anda minimum her sene, hatta geçen sene bayağı yükselmiş, 100'ün üzerinde de konser vermiş oluyor orkestra.
Olağanüstü yani.
Çok. Yani halkla birlikte böyle bir bütünlüğü sağlayıp çığ gibi büyümek. Orkestrada en genç kim var? Sanki gördüm o.
En genç şu an 17 yaşında klarnetçimiz var. Evet, o çalıyor. Ozan var şu an. O da acayip yetişiyor. Ve bunlar hep geleceğin tecrübeli ve büyük sanatçıları olacaklar. Bu yaptıkları, aldıkları, daha bu çocukluk yaşlarından itibaren aldıkları farklı alan bilgileri. Sonuçta zaten konservatuarda diğerleri veriliyor.
Hı hı.
Ama müzik piyasası dediğimiz şey tüm dünyada ve Türkiye'de salt sadece doğal olarak klasik müzikten ibaret olmadığı için diğer alanlarda da tecrübelerini arttırmaları, o diğer alanları da geliştirmeleri onlar için çok çok faydalı oluyor. O alanı da gören mezun olduğunda belki önünde birkaç çeşit yapabileceği, ilerleyebileceği yol görmüş oluyor.
Bence çok avantajlı.
Klasik müzik konserleri var mı bu arada? Yani farklı repertuarlar olduğunu biliyoruz.
Biz aslında ağırlıkta klasik müzik çalmıyoruz. Çünkü yani biz o zaten büyük bir yanılgı oluyor bizimle ilgili. Senfoni orkestrası deyince direkt olarak klasik müzik algılanıyor. Ama normalde baktığımızda senfoni orkestrasının içerisinde klasik müzik sadece bir alanı, bir dalı. Bizim daha çok, biz o klasik müziği zaten ülkemizde yapan çok güzel kurumsal orkestralar, çok başarılı ekipler var. Biz de aslında diğer alanda yer aldığımız işte film müzikleri, yeni projeler, dans projeleri, sahne projeleri, Senfonik Rock, Senforak bizim için hani evet, çok değerli bir projemiz. Artık hani binlerce kişiye ulaşan konserlerinde işte iki gün önce AKM'deydik İstanbul'da. Salonumuz top doluydu.
Masanın temel ayaklarından biri o.
Evet, evet. Senforak bizim tam göz bebeklerimizden bir tanesi. Ama bunun yanında da Senfoni Orkestrası da yine tüm bu etkinliklerin yanında yepyeni projeler üretiyor, eşlikler ediyor. Sanatçılarla bu Selda Bağcan'la.
Selda ile değil mi? Çok.
Selda Bağcan'la bayağı bir.
Aldı yürüdü yani.
Tabii o artık sayısını unuttuk işte. En son Londra'daydık. Londra konserini yaptık. Dediğim gibi hani Selda Bağcan, Moğollar var mesela Cahit Berker'ler. Barış Manço konserleri devam ediyor. İz Manço diye bir topluluk var. Onunla da birlikte yapıyoruz. Yani çok keyifli. Haliyle biz bu senfoninin gücünü, senfoninin çok çok çeşitli.
Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği olur.
Alanlara kullandığımızda ortaya aslında seyirciye yepyeni bir deneyim sunmuş oluyoruz. İşte dün akşam CSO Adada Büyük Salon'da senfonik metal yaptık. Mesela o şu an hani Türkiye'de hiçbir yerde dinleyemeyeceğiniz bir repertuar. Bir senfoni orkestrasının metal müzikleri çaldığı, söylediği, seslendirdiği ve aslında meraklısına o müziği dinleyenin açısından baktığınızda çok değerli bir şey.
Hı hı.
Çünkü geliyor, dinliyor, kendi ülkesinde de bunu görmüş oluyoruz. Dünyada birçok örneği var ama herhalde şu an hani bu üslupta tamamen bu projeler anlamında çalışan hani Türkiye'de tek ekip Senforak şu an.
Senforak konusunda iki tane sorum olacak. Bir, rakipler çıkıyor mu? Taklitçiler çıkabiliyor mu? İki, eleştiri alıyor musunuz?
Şimdi birincisi tabii ki doğal olarak hani aynı türevden konserler yapılmaya başlandı. Ama bu bizim hoşumuza gidiyor. Zaten yapılsın diye yapmıştık. Yani 2009'da ilk Senfonik projesini gerçekleştirdi. Yani bizim ülkemizde de senfonik bir rock müzik, senfonik rock topluluğu olsun şeklinde hareket ettiğimizde baktık ki tabii doğal olarak etkisi olmuştur olmamıştır tartışılır senfonik. Ama aynı alanda bu projelere inancın artıp yapılması, çünkü biz ilk yaptığımızda bana diyorlardı ya hocam deli misin Allah aşkına ya. Yani ne tuttu da bu kadar hani böyle 40 kişilik orkestra, bu işler olmaz, bırak bu işleri derken şimdi birçok alanda, birçok orkestra, işte sanatçılarla, ünlülerle, bu tip projelerle aslında senfonik müziği buluşturmaya başladı. Ama derseniz ki siz ilk başladığınızda neydi? Bizim ilk başladığımızda tamamen tükaka şey kısmındaydık biz. Ama ne mutlu ki aslında hayal ettiğimiz şey bu müziğin yaygınlaşması, senfonik müziğin, senfonik eşitliği müziğin yaygınlaşmasında öncülük ettiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Kaç kişi başladınız hocam bu işe? İlk başta tükaka denilen aşamada.
Şimdi zaten şöyle bir şey. Bizde bir yani minimum zaten böyle bir 25-30 kişi kadroyla hareket ediyorsunuz. Bu zaman zaman 300 lira da çıktı. Ama hep o 25-30 seviyesi doğal olarak o müziğin yapılabilmesi için enstrüman çeşitliliği açısından şart olmuş oluyor. Eleştiriler konusuna gelelim. Eleştiriler konusu tabii ki eleştiriler oldu. Çünkü çok ilk başta çok deneysel bir yapıdaydı. Hani doğal olarak bir klasik müzik ve konservatuvar çevresi üretimi devam ederken acaba işte böyle bir şeye gerek var mı sorgusu ortaya çıkmış oldu. Ama dediğim gibi yaptığımızda gelen bu tüm eleştirileri ben hep şey diyorum, kim ne derse desin seyirci oyunu bozar diyorum. Yani evet, seyirci bir şeyi beğendiyse, onu yaşamasını istiyorsa, destek oluyorsa aslında ondan sonra hepimize bir şey söylememe hali oluşuyor. Çünkü seyirci ona sahip çıkıyor ve aynen devamı. Şu anda da zaten tam o moddayız. Yani seyirci hani şey gibi, kavga var desek 1000 kişi toplanır gibi bir seyircimiz oldu. O yüzden de hani o seyircinin gücü bize çok...
Mahalleniz var artık. Evet, yani.
Çok şey.
Evet, o zaman sevgili dinleyicilerimize sizden bir eser armağan edelim. Ne söyleyeceğiz?
O zaman madem Senfonik'ten bahsettik, evet, çok. Senfonik'in bir kaydını dinleyelim. Queen'in bence en önemli, en önde gelen, en harika eserlerinden, şarkılarından bir tanesi. Show Must Go On. Bence bu Senfonik yorumuyla bu muhabbete güzel bir hediye olacaktır diye
düşünüyorum.
Buyurun
efendim, dinliyoruz. In the pantomime,
Çok teşekkürler. Tabii senfonik müziğin gücü bu tip rock müziğinde gücüyle birleşince bambaşka bir etkiye doğru ulaşıyor. Tabii biz şimdi bugün bir yabancı eser dinledik ama asıl bizim de üzerinde durduğumuz o Anadolu rock tarzına güç verenlerin de anısını ve heyecanını yaşatmak. Onunla ilgili çok güzel anılarımız da var. Mesela işte özellikle Moğollarla çıktığımız konserler efsane. Yani inanılmaz. İşte Selda Bağcan'la yaptığımız çalışmalar zaten dedim işte en son Londra'daydık. Cahit inanılmazdı. Evet, devam ediyor.
Cahit Bey'in tavrı ne?
Bayılıyor zaten o yapmaya. Çünkü
biliyorsun ucuz ihtiyardır o grup içinde falan. Yani, beğenmez, kızar falan.
Vallahi biz de çalışırken çok keyifli. Hatta biz her şekilde hani beraber müzik yapmaktan inanılmaz keyif aldığımız bir topluluk. Çünkü zaten çok büyük duayan sanatçılar. Tabii. Hani her şey.
Açıklar gelişmeye falan tabii. Yani, onun için ayakta kaldı
evet,
zaten.
Yani. Evet, evet. Çok, yani bir de bakıyorsunuz o melodiler buldukları, yaptıkları yılların içerisinde süzülmüş. Siz de o kendi yazdıklarınızda, müziğinizde aynı sahnede olunca yani birkaç konser yaptık biz. Seyircinin böyle yüz ifadesinden hani o böyle donup kalıp o şaşkınlığı görmüş oldum, sanatsal şaşkınlığı. Çünkü öyle bir keyif. Ve zaten hemen bitince de hepsi niye bitti ama çok kısa sürdü, 20 tane şarkı çalıyorsunuz çok kısa sürdü diyorlar.
Keyif almak öyle bir şey.
Ferda ayrıldı mı? Geçen öyle bir şey mi gördüm ben?
Yo devam ediyor.
Bir başka biri miydi? Bir tören yapılmış falan işte yine yollarımız kavuşsun buluşsun. Ben sosyal medyadan yanlış bir şey mi gördüm?
Yo, yanlış bence. Gerçekten. Çünkü devam ediyor. Ferda bizim ilk 2002 yılında Efes Antik Tiyatro'da başladık. İşte o dönemden itibaren şu an en eski, şu an konser maçlarımızda zaten. Şu anda devam ediyor.
Ben
zaten
konsere gelmemişti sırf bana gıcık olduğundan.
Aşk olsun.
Yok bir cenazesi vardı sanıyorum anneannesi. Evet, bir şey kaybetmişti.
Yani oradaki bizim işte bu yılların birlikteliği orkestramızdaki sanatçılarımızla öyle bir ortam oluştu ki artık yani bir hep beraber sahiplendiğimiz işte binasıyla, konser salonuyla, ortamıyla, bir de dediğim gibi kolektif bir yapı var. Hepimiz böyle işte konsertmeisterlik ayrı bir şey yönetiyor. Ben ayrı bir konumda duruyorum. Solistlerin ayrı bir yapısı var. Teknik kısmın ayrı bir yapısı var. Rock band'in. Haliyle bunlar herkes kendi görev paylaşımlarını yaptığında ortaya inanılmaz büyük bir güç çıkıyor. Mesela hani başkasının işte tüm sahne kurulumu İşte 8 saat sürerken bizimkiler 1 saat, 1,5 saat içerisinde her şeyin bittiği, harika yere doğru böyle pırıl pırıl her şeyin hazır olduğu bir yapıya doğru ilerledi.
Zaten yani senfonik anlatımın, senfonik müziğin, senfonik kültürün özünü de bu oluşturuyor. Bizim yıllardır bir türlü başaramadığımız. Yani herkes kendi işini yapıyor. Evet. Her keman kendi partisyonunu mükemmel çalıyor. Şef iyi yapıyor, biri iyi yazıyor. İşte her kafadan bir ses çıkmıyor. Ama biz eleştirirken farkındaysan her kafadan bir ses çıkıyor diye eleştiririz.
Evet.
Böyle bir eleştirimiz var. Oysa ki her kafadan bir sesin çıkması ama bunların da müthiş bir uyumunun olması çok sesli müzik, demokratik dünya değil evet. mi? Bütün bunlar bu zaten yani.
Yani herkesin ayrı bir şey söylediği ama o ayrı bir şey söyleyip onların hepsinin güzel bir potada birleşip tam güzelliğe dönüştüğü, işte bu da zaten çok sesliğin ve demokrasi kültürünün de bence evet. sanatsal anlamda vücut bulmuş hali orkestra.
Yani düşünüyor musunuz o buacı? Niye kardeşim hep kemanlara yazıyorsunuz, bize yazmıyorsunuz, biz arada bir dürt... Böyle bir dünyayı biz yaşıyor ve eleştiriyoruz.
Ya da davulcu hep ben çalayım hani. Ramazan davulcu deyince.
Öbürü niye o az çalıyor da daha aynı parayı alıyorsa hangi şey?
Öyle bir şey yok yani en başından beri. Herkes aslında onu diyorum hani kemanın naifliği, davulun gücü, işte piyanonun kıvraklığı, arpın duygusal yapısı bunların hepsini doğru tanımla doğru yerde kullandığınızda ve doğru sesi çıkmasını sağladığınızda o zaman işte o başarılı. Güzellik, o tek ses ama demokrasi ve çokluktan bir araya gelmiş tek hep ses çok ses. Bambaşka bir renge dönüşüyor.
Peki devam edecek mi konserler? Yani konser dediğim alanlar şeyde değil, illerde devam edecek mi? Ben gördüm geçen. Hangi tarihini bilmiyorum ama
Reis'in geçen yakında... Kırşehir'e gittik. Ben şeyleri çok önemsiyorum.
Evet, Kırşehir'i evet, gördüm.
Evet, evet, çok önemsiyorum. Orada mesela özellikle ben çocuk gösterilerini çok önemsiyorum. Çocuklara bu senfonik müziği anlattığımız, müziğin sihirli dünyasını anlattığımız ve onların hayatına hani sanatla dokunabilecekleri, hayatlarında sanat estetiği kaygısı taşıyabilecekleri bir bilgiler vermek, onlara gösteriler yapmak çok değerli. Çünkü hani illa sanatçı olmasına gerek yok. Ama bir şeyi yaparken, bir şeye karar verirken, bir duvar bile boyayacaksa onu o sanatın estetiğiyle yaptığında o zaman ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Algısı değişiyor, dünyası değişiyor, zevkleri değişiyor. O yüzden de bence sanatı ve müziği iyi müzikle, güzel müzikle buluşturduğumuzda onları, onların gelişiminde çok büyük katkılar sağlıyor. O yüzden de bu çok sesli çocuk gösterisini ben, o da herhalde bir 15 yıl falan oldu. Hatta mesela dün konser dedik CSO'da, yanında fotoğrafı getirmiş. 15 yıl önce işte 8 yaşındaymış, şimdi kocaman bir genç kız olmuş. Yani şimdi konsere geliyor. Ya yani böyle ufacıkken fotoğraf çektirmişiz beraber. İşte aslında bu da hani bizim kendi içimizde bir kazanıma dönüşmüş durumda.
Çok.
İşte ama bakın burada bu kazanım aslında bir örneklemeye ihtiyacı var. Çocuklarımıza böyle bir yatırım ne kadar çabuk geri dönüyor. Bakın yani daha bizim için hayat şöyle geçmişken ben o dün gibi geliyorken onlar yetişmişler ve aslında toplumun içerisinde bir birey olarak tüm üretime, her şeye, düşünce sistemine katkıda bulunacak yapıya gelmişler. O yüzden çocuklara bugün yapılan yatırım o kadar çabuk geri dönüyor ki en değerlisi de işte o yüzden çocuklara yapılan bu yatırımdır. Bize diyorlar şimdi nasıl bu kadar seyirciniz var? Ben de belki 100 binin üzerinde çocukla temas etmişiz. Belki de daha fazla yani sayılmadı. Çünkü 300 küsur gösteri yapılmış bugüne kadar. Haliyle baktığımızda onlar dediğim gibi gelişiyor, büyüyor. İçinden çıkan müzisyenler oluyor. Mesela beraber oraya gelip de bizim yönlendirdiğimiz, sonra bizim orkestramızda da çalanlar oldu. Yani inanılmaz bir süreç. O yüzden de çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili yapılan her şey çok değerli. Zaten hani bütün yapı taşları da, Cumhuriyet'in yapı taşları da zaten gençlerin üzerine kurulmuş durumda. O yüzden de gençlerin hayata bakışı, gençlerin estetik algısını da sanatla desteklemek çok değerli.
Peki, buyurun lütfen. Ben şeyi soracaktım, tam gençler derken yayın öncesi de konuştuk. Daha önce sık da konuştuğumuz bir konu, Musa Göçmen'in şefler yetiştirmesi konusu. Bu konuda bir anlamda çaresiz kaldığımızdan bahsettik. Peki böyle daha sadece gençlik orkestrası, çocuk orkestrası gibi projeler de var mı?
Bu sene planlandı. Bu sene Ocak ayı itibariyle hem çocuk amatör orkestrası, çünkü profesyoneller ayrı, onlar zaten tabii yapılıyor. Ama o kadar çok aslında özel müzik kuruluşlarında, müzik dershanelerinde ders alıp bir şeyler yapıp da, ama hani gelip tamam anneye çaldı, babaya çaldı, misafire çaldı, başka türlü çalamadığı için hep bırakılıyor. Yani tabii. Hep onun bir ötesi yok. Biz hep önünü planlamışız. Biz de dedik ki bu ötesini, bir ötesini planlayalım. Hani evet, yine dershanelerdeki, biz zaten bir eğitim kuruluşu değiliz, dershane değiliz. Biz bir orkestrayız ve etkinlik merkeziyiz. Haliyle böyle bir bizde de tamamen bunun bilgisi mevcut. Yani orkestra haline getirme, orkestrasyonunu yapma. Haliyle şimdi bir dünyada çok yaygın olan amatör ruhla bir araya gelmiş orkestralar. Amatör ruhla bir araya gelmiş çocuk orkestraları. Şimdi bunu da Ocak ayından itibaren hayata geçireceğiz. Yani bizim amacımız da tüm bu dershanelerin vesaire verdiği eğitimlerin meyvesini alabilecekleri bir ortam yaratmak. Yani, çünkü o da olunca bu sefer hiç bırakılmayan tabii, devam. Çünkü enstrüman niye öğrenilir? Beraber çalmak için.
Çalmak için tabii. Sahneye çıkmak için ya. Birilerine sergilemek evet, için öğrenilir. Evet. Yani evde çalacağım nereye kadar yani. Sonuçta dediğim gibi bırakılıyor.
Evet,
evde
şefler çalardım anlamında da şefler için de böyle ihtiyaç var. Çünkü şeflik kurumu başka bir yere doğru götürüyor. Yani şeflik birazdan müziğin yöneticiliği gibi, yani tırnak içinde CEO gibi yani. O,
zirvesi.
Evet, karar verip uygulayıcısı. Aslında baktığınızda müziğin anlamında, ses çıkarma anlamında sahnede hiçbir rolü olmayan, sesi çıkarmayan ama o sesin nasıl çıkarılacağına karışan birisi olarak çok değerli bir konumda duruyor. O da şöyle, çünkü sayıları arttıkça onlara bağlı olabilecek topluluklar da artıyor. O yüzden de şeflerin, genç şeflerin, işte biz de hayalimiz mesela keşke yani genç şefler de gelse, bu tarzda da ilgi gösterseler. Çünkü bu başka bir alan bizim yaptığımız.
Şimdi belki duyup gelirlermiş.
Bak, bekleriz. Ne mutlu olurum, ne mutlu olurum. Onun ötesinde de ileride de bir projemiz var. Daha koro şefleri yetiştirdiğimiz bir yapı ama orada da şöyle bir şartımız olacak. Mesela geldiniz diyelim, işte nereden geldiniz? Atıyorum işte Tokat'tan geldiniz. Tokat'tan geldiniz, koro şefisiniz. Koro şefliği atölyemize katıldınız. Bir şartımız var, sadece o şartı. Gittiğiniz yerde mutlaka bir koro kuracaksınız.
Evet.
Çok güzel.
Ya haliyle aslında şey gibi hani balık ekmek vermeyelim de oltayı verelim ve nasıl tutulacağını öğretelim şey vardır ya, hikayesi vardır. Bu da onun gibi. Yani aslında biz bir şef yetiştirildiğinde belki o 3-4 topluluk kurma ihtimali olacaktır. Bu şeflik anlamında tabii ki ileri derece orkestra şefliğinden vesaireden bahsetmiyorum ama bir topluluğu 10-15 kişi, 20 kişi ses topluluğunu bir araya getirip onlara birlikte şarkı söyletmeyi, onlarla keyifli zaman geçirebilmeyi sağlayabilecek koro şefleri olursa onlar bence aslında tüm Türkiye'de hani 100 tane yetiştirseniz
tabii.
300 tane koro demek.
Evet, sohbetimize ara vereceğiz. Bir doğru bir yanlışı götürür efendim. Doğru bir yanlışı götürür. Efendim şimdi bir doğru bir yanlışı götürüyor. Hep doğru olarak biliriz ama yanlış. Nedir efendim? Dile pelesenk olsa deriz ama doğrusu dile persenk olmak. Pelesenk olmak bir bitki. Burada dile yapışan, yediğinde dile yapışan bir reçine ağacı. Ama pelesenk sürekli yinelenen bir kelime demek. Doğrusu dile persenk olmak efendim.
Katılıyor musun?
Şöyle aslında böyle çok ya, tamamen hani doğru zannettiğimiz yanlışlarımız çok var dilimizde. Yine koro müziğinden örnek vereceğim. Şimdi benim atölyelerime katılanlar, koro atölyelerine katılanlar mesela ilk derste söylediğim en önemli şey dilimize sahip çıkmanın ve dilimizin bu güzelliğini, zenginliğini kullanmanın çok değerli olduğunu ve koro müziğinin de bunu çok desteklediğini. Çünkü kesinlikle. Niye? İçinde işte artikülasyon dediğimiz tabii. Bütün o seslerin doğru çıkartılmasını sağlayan bir yapı var. Prozodi var. Prozodi müzikle sesin uyumu kısmı var değil mi? Hani o çok değerlidir. Onu öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda sesimizi kullanmak, işte göğüs sesimizi, evet. Kafa sesimizi kullanmayı öğreniyoruz. Ve bir de tabii ki müziğin içindeki o vurgu nüanslarıyla da aslında nasıl vurgulamamız gerektiğini de öğreniyoruz. Mesela tabii. O şey çok vardır. Hala en büyük hata mesela ben de ona her seferinde rastlayınca of diyorum yani. Çok profesyoneller bile yapıyor. Mesela kelimenin isim halindeki ilkeceye vurgu. Ama mesela dikkat edilmiyor böyle işlere. Çok basit örnektir mesela. Hani bir şey yani bodrum dersiniz. Evet. O yer bodrumu bahseder değil mi ilçe olarak? İlçe olarak ama siz bodrum derseniz ikinciye vurgu yaparsanız o evin bodrumunu ifade eder. İşte müzikte böyle şanslarımız var. Bunu işte nüansla ilgili, nüans terimleriyle bunun vurgulayarak koroda onun isim halimi, yer halimi olduğunu bile vurgulayabiliyorsunuz. O yüzden de hani zaten dilimizin kıymetini bilmemiz, çocuklarımıza onu aktarmamız gerekirken koro müziği de bu konuda çok büyük faydalı oluyor aslında.
Tam anlamıyla değil ama genel anlamda alınabilir. Tabii ki öğretilebilir. Yani atıyorum açık, kapalı öğretilebilir.
Tabii.
Ama bir müziğin notası var. Onu işte jack-jack'larda, daralmalarda onu yapamayız. Çünkü notaya bağlı kalmamız gerekir orada. Ama genel anlamda bunun yapılması gerekiyor. Burada bir mesaj vardı. Kaman'a da gitseydiniz deniyor. Abdallarla tanışsaydınız. Yaşayan efsanelerle davulcu Adem Göçerli falan. Yani böyle bir şey yapılsaydı anlamında soruluyor diye
bence
algılıyorum.
Müthiş. Çünkü şimdi biz tabii ki klasik batı müziği eğitimi almış gibi görünsek de ben özellikle folklor alanında, halk müziği alanında, sanat müzikisi anlamında bayağı bir çalışmalarda yer aldım ve aslında net olarak da yapılan her kendi müziğimizin, kendi sanat müziğimizin gücünü kendi topraklarından alan, kendi öz kültüründen yetişmiş bir müziği evrensel üslupta anlatıp yapmaya çaba sarf ediyorum. Aslında tabii bu hani şimdi dinlediğimizde böyle işte kendi öz kültüründen alan dallar işte yurt dışı falan çok şey gibi gelebilir ama aslında bunu biz tabii ki kimden öğrenmiş durumdayız? Tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim ulusal müziğimizin nasıl olması gerektiğini anlattığı ifadelerinden ben de küçük yaştan itibaren o düsturla o yoldan ilerlemeye çalışıp dediğim gibi o yüzden de birçok bu tip çalışmalarda mesela Diyarbakır'a gittim Dengbejlerle çalıştık ya. Mesela müthişti. Bambaşka bir kültür. Evet. Aptallar aynı şekilde zaten sanat müziği de ayrı bir alandayız.
Yani mesela Diyarbakır'a gitme gerekçen neydi senin?
Diyarbakır'a gitme gerekçem çok ilginç. Doğal olarak hani şey vardır ya hani işte ya gitmeyin olmaz. Hani şimdi senfonik orkestra olmaz. Hani hatta işte böyle hani
konser miydi?
Konser. Şeyi hani oluyor ya işte böyle olalı olalı zulüm görmedi falan diye.
Saçma.
Evet çok saçma. Diyarbakır'da gittik ve orada bir 2000 kişilik konser salonu var. Hı hı. 2000 kişilik konser salonu tıklım tıklım dolu. Ve biz ne götürdük? Benim The Fun Time of the Opera diye bir opera komedisi.
Komedi?
Opera komedisi ve orkestralı bir komik show. Operanın işte operada hayalet değil eğlence var adı altında bu devlet operasında da birçok kez gerçekleştirmiştik bunu şimdi bu sezonda da olacak yani onu götürdük ve oradaki insanlar hep beraber Verdi'nin şarkıları bizim işte operetlere söylendi bir eğlence hep beraber inanamazsınız yani şöyle bir şey onun için gitmiştik ve orada gördüğümüz ilgiyle buraya dönünce dedik ki biz gerçekten yazık ediyoruz. Çok daha fazla gitmek lazım. Kurumsal orkestraların, kurumsal yapıların bunu çok daha önceliklemesi lazım. Belki sırf bunun için bir kurumsal yapı bile kurulabilir. Yani ya, tamamen.
Tabii ki. Yani şimdi devletin neler yapması gerektiğini sıralarsak zaten kamunun diyelim herhalde evet. 300 sayfa falan şey yazarız. Ama ben şunu isterim. Diyarbakır, ya da Kaman dediler mesela. Evet. Kırşehir Belediyesi, Kaman Belediyesi kardeşim açacak diyecek ki Musa Hocam biz sizden konser istiyoruz ama sizi daha öncesinden 3 gün biz misafir edeceğiz. Bizim türkülerimizden bir şey yapmanızı da istiyoruz. Çok bir güzel. Türkü, bir tabii. Türkü de bize lütfen onu düzenleyin. Konserin finalini bununla yapalım.
Müthiş.
Bu işte ancak böyle olabilir. Evet. Siz 30 parça, 30 türküyü gidip bir konserde çalamazsınız. Onun altyapısı tabii. Gerek. Ama tabii. Bir Türk için 2 gün seni misafir edip sen gelip yazacaksın kardeşim o türküyü. Finali bununla yapacaksın.
İşte Diyarbakır'da sonra bir daha gittik konserde. Çok çok ilgi gördü. Orada Diyarbakır türkülerini seslendirdik mesela. İnanılmaz oldu.
Tabii.
Ardından Urfa Senfoni ile Urfa türküleri yaptık. O UNESCO mesela Urfa'yı müzik şehri ilan etti. Ardından Isparta ile yaptık Isparta senfoniyle, Isparta türküleriyle senfoni. Yani aslında baktığınızda gerçekten insanın kendi dedim ya kendi topraklarından bir şeyi yeni bir üslupta, yeni bir yorumla dinlemesi. Ama bu yorumun aynı zamanda işin sırrı hani neden diye soruluyor neden? Evet zaten orijinal hali güzel ona bir şey demiyoruz ama... Şöyle bir şey, onu bir hale getiriyorsunuz ki artık dünyanın her yerinde seslendirilebilir hale geliyor. Yani Çin'e götürün notayı verin, orada bir tane Türk olmasın, ya Çin'de de çalınıyor.
Üstelik bu, böyle bir repertuarın oluşması lazım. Evet. Sevin sevmeyin, isteyin istemeyin o repertuar dursun, yazılmış. Şakır şakır şakır şakır herhangi bir orkestra, herhangi bir şef istediğinde tabii. Al kardeşim.
Şu an mesela hala işte biliyorsunuz yurt dışında hani Türk günleri yapıyor. Filarmoni evet. Orkestraları, etkinlikler yapıyor. Ondan sonra Türk günlerinde hemen yani yurt dışından beni buluyorlar. Çünkü neden derseniz şu an türkü ve sanat müziği anlamında senfonik orkestradaki dünyanın en büyük repertuarı bende. Ya şu an 2000'in üzerinde falan hani türkü var. Bazılarını unutup bir daha yazmışım falan hani iki sefer kendim bile unutmuşum. Ama orada repertuarda çıkardığınızda gönderiyorsunuz ve orada dedim ya hiçbir Türk olmadan... seslendiriliyor. Mesela geçen Çin'den bir topluluk geldi bize misafir olarak. Bilkent salonda konser yaptık bizim orkestrayla. Mesela Çin'e notaları gönderdik. Çinli sanatçılar geldi. Bir Ankara'nın taşına bak söyledi soprano. Yani tüm kıtalarıyla 6 kıta ve pırıl pırıl müthişti. Yani. Dediğim gibi burada önemli olan işte herkesin aynı dili konuşacağı bir nota orkestrasyona ihtiyaç var.
Kesinlikle, yani bunu yapmak için de adres burada. Sevgili dostlar, evet, işte o adresin başındaki isimle Musa Göçmen'le konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Musa'cığım.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Harika bir gündü gerçekten. İnşallah yeniden bir kez daha gelmek isterim.
Damağımızda
kaldı.
Biz ne güzel.
Kapanışı biz veda ettikten sonra çalınacak eseri senin anons etmeni istiyoruz.
Bu benim dünyada en çok seslendirilen eserim. Onun daha böyle klarnet versiyonunu dinleyeceğiz. Yüzün isimli eser. Onun ismi de niye yüzün? Çünkü her şeyi yüzle hatırlarız. Yüzde tanışırız. En son toprağa yüzünü görelim deriz, değil mi? Yeni bebek olur, yüzü işte görmek ister, yüzünü görelim deriz. Her şey yüzle başlıyor ve yüzle bitiyor. Dua bile yüzle bitiyor. O yüzden yüzün eseri bunu anlatıyor. O yüzden de keyifli bir dinleme olsun efendim.
Çok teşekkür ederiz.
Hoşça kalın.
Hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Müzik makinesi. Thank you. Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir sona erdi.